Ayrım 11. Huzurun kaynağı aile. Mehmet Oruç. Sayfa 129. İkinci bölüm. Huzurlu bir aile için. Konfor içeri, huzur dışarı. Eskiden küçük evlerde bile misafir ağırlamadan rahat edilemezdi. O zamanlar keşke geniş bir evim olsa da daha çok misafiri ağırlayabilseydim diyenler, şimdi kocaman evlerini misafir yerine ağır hantal eşyaları ağırlamakta. O zamanlar bir kimsenin otelde kalması o şehirdeki arkadaşı için büyük bir üzüntü kaynağı olurdu. Bunu bilen arkadaş da gece yarısı da olsa kapısını çalıp ben geldim diyebilirdi. Şimdi böyle bir davranış cesaret ister artık. Kıt imkanlara rağmen o günlerde kim ne yaptıysa o yanına kâr kaldı. Makamın, malın, mülkün beraberinde getirdiği konfor işi zorlaştırdı. Kitaplarda geçen varlıktaki imtihan yokluktakinden çok daha zordur kaidesine yakın hasıl oldu. Bütün bunları değerli dostumuz Ahmet Sağlamer Bey'in Üsküdar'dan gönderme lütfunda bulunduğu yazıyı okuyunca hatırladım. Gerçekten de çok güzel tespitleri var Ahmet Bey'in. Okuyunca siz de hak vereceksiniz bana. Eşyalar baş köşede. Konfor içeri, huzur dışarı. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki zaruri olmayan ihtiyaçlar özenti sebebiyle zaruret mevkiine çıktı. Kendi evimi anlatayım size. 3 aşağı 5 yukarı çoğumuzun evi böyle. Bütün odalarım tıklım tıklım eşya ile dolu. Buna rağmen eşyaların ne düşüncelerime bir katkısı oldu ne de huzuruma. Tam tersi rahat etmek niyetiyle aldıklarımız rahatımızı kaçırdı. Artık salonlarımızın en aydınlık, en güzel köşelerinde koltuklar oturuyor. Evlerimize 3-5 arkadaş rahatça oturup huzur içinde sohbet edebileceğimiz, namaz kılabileceğimiz bir köşe yok. Koltuk, vitrin, televizyon, müzik seti, sehpalar, abajurlar karmaşası, her sehpanın üzerine kristal tabaklar, vazolar, vazolarda yapma çiçekler. Ah şu aynalı koca vitrinler, bunların ve içindeki gösterişli porselenlerin neye yaradığını açıklayacak birini görsem, öylesine rahatlayacağım ki. Yalnız taban değil, tavan da dolu. Tavandan tepemize 2 koca avize sarkıyor. Avizeleri aydınlanma ihtiyacının icabı olarak değil, çünkü çıplak ampul daha iyi aydınlatır. Gösteriş tutkumuzun ağır bedeli olarak tavana asmışız. Her birinde irili ufaklı 300 adet kristal ya da kristal niyetine yutturmuş cam parça. Her parçanın haftada bir defa özel kimyasal bir maddeyle ya da sirkeli suyla tek tek silinip kurulanması gerekiyor. Yoksa matlaşır, salonun görüntüsünü bozar. Görüntü bozulunca ne olur? Misafirler ayıplar. Sanki misafirler bizi teftişe geliyor. Hepsi insana düşman. Aslında esas ayıp olan misafiri eşyalarla tıkış tıkış salonlarda eşyaların esaretini terk etmek ve bu esarete bekçilik yapmaktır. Ne zamandır atadan kalma yer yatağına veya bir kanepeye sere serpe uzanma hasreti içindeyiz. Salonun ortasında çocuğumuzla torunumuzla alt alta üst üste yuvarlanmak için ne yanıyoruz? Ne çare, yürüyecek kadar bile yer yok. Ayağınızı uzatmaya kalksanız hemen bir yerlere çarpıveriyor. Misafirle namaz mı kılmak istiyorsunuz? O zaman birçok eşyanın yerini, her vakitte geçici de olsa değiştirme zahmetini göze almanız şart. Söyler misiniz lütfen? Koltuğa bağdaş kurabiliyor, yorgan ayaklarınızı sehpaya koyabiliyor musunuz? Gerekirse salonunuzun bir köşesine kıvrılıp yatabiliyor musunuz? Nerede? Koltuklar, vitrinler, sehpalar, avizeler, vazolar, büfeler sanki hepsi insana düşman. Hepsi el ele verip huzurun yolunu kesmiş. Kendi ortamımızda yabancı gibiyiz. Bir yerlere çarpmamak, bir şeyleri kırmamak için sürekli tetikte olmamız gerekiyor. Evlerimizde eşyaların saltanatı sürüyor. Evlerimize eşyalar hakim, biz ise herhalde mahkumuz. Konfor içeri, huzur dışarı demekle haksız mıyım? Birlik ve dirlik. Ziyaretine gittiğim arkadaşa hoş beşten sonra hanımıyla ilgili bazı ailevi sıkıntıları olduğunu bildiğim için sordum. Nasıl vaziyet? Bildiğin gibi. Nasıl yani? Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Şu kadarını söyleyeyim de gerisini sen anla artık. Akşamın olmasını, mesainin bitmesini istemiyorum. Hiç akşam olmadan yıllarca mesai devam edip gitse diyorum. Yine haftanın günlerinden pazar, benim korkulu rüyam. Keşke günler geçmeyip pazar hiç gelmese diyorum. İman selametiyle bir an evvel dünyadan göç etmeyi arzu ediyorum. Sen de amma rahatına düşkünsün diyerek yarı şaka yarı ciddi bazı teselli verici şeyler söylemeye çalıştım. Belki bu arkadaşın sıkıntısı had safhada fakat 3 aşağı 5 yukarı toplumumuzun çoğunun durumu bundan pek farklı değil aslında. Çok kimse derdini anlatmadı, hep içine attığı için dışarıdan güllük gülistanlık gibi görünmektedir. Bugün görülen aile yapısındaki bu çöküş her gün artarak devam etmektedir. Memleketimizde de boşanma oranları her yıl süratle artmakta. Avrupa ve Amerika aile üzerinde yaptıkları yanlışı geç de olsa fark etti. Şimdi geriye dönüş için çareler arıyor. Değişim üzerine seri konferanslar veren, bu konuda birçok kitabı olan araştırmacı yazar Pat Mesiti, aile üzerine bakınız ne diyor. Değişimden korunacak şeyler de var. Bunlardan biri ailenin yapısıdır. Bugün bazı kimseler aile fertlerinin görev ve sorumluluklarını yeniden yorumlamak ve aile kavramını yeniden tanımlamak istiyorlar. Ailenin birliğini, gücünü yıkmakla, aile fertlerinin rollerini değiştirmek, yeniden tanımlamak eş anlamlıdır. Böyle bir davranış toplumun yapısı bakımından çok tehlikelidir. Çünkü aileyi parçalamak, toplumu parçalamak demektir. Nerede birlik, orada dirlik. Yabancılar bile böyle söylerken biz hızla onların yaptığı yanlışın peşinden koşarak aradaki mesafeyi bir an önce kapatmanın planlarını yapıyoruz. Aile yapımız bu hale nasıl geldi? Nerede birlik, orada dirlik diye boşuna dememişler. Bugüne kadar bu kural hiç değişmemiş. Millet olarak, devlet olarak bir yerde birlik varsa dirlik de olmuş. Bir devleti yıkmak isteyenler önce bu birliği yıkmışlar. Bu birliği sağlamak için de her zaman son sözü söyleyecek kimse lazım. Eğer bu yoksa veya var da otoritesiz ise birliği sağlamak mümkün değildir. Aile fertleri toplumun en küçük yapı taşlarıdır. Nasıl bir binanın temel taşları yerinden oynatıldığında bu binanın ayakta kalması mümkün değilse, ailenin temel taşları da yerinden oynatıldığında o ailenin ayakta kalması mümkün olmaz. Ayakta kalsa bile esas fonksiyonlarını yerine getirmesi mümkün değildir. Eskiden aile yapımız çok kuvvetliydi. Niçin kuvvetliydi? Çünkü ailede aile reisi baba kavramı vardı. Ailenin diğer fertleri, kadın ve çocuklar, yaptıkları her icraatı onun adına yaparlardı. Kendileri sanki ortada yoklardı. O tartışmasız liderdi. Aile fertleri kötü işleri kendilerine, iyi işleri aile reisine mal ederlerdi. Reis yanlış da yapsa, doğru da yapsa yaptığı tartışılmazdı. Çünkü evin direği kabul edilirdi. Direk yıkılınca binanın çökeceği bilindiği için aile fertleri bu direği korumayı kendilerini birinci vazife kabul etmişlerdi. Korumada direğin kalitesine bakılmazdı. Onun başlarında bulması büyük nimet bilinirdi. Tartışma olmayınca da evde huzur hakim olurdu. Ekonomik özgürlük tuzağı. Baba da babalığını yapar, icabında kendi yemez, aile fertlerine yedirir, kendisi giymez, onları giydirirdi. Gösterilen saygı hiçbir zaman istismar etmezdi. Aranan, özlenen de bu değil mi zaten? Şimdi ise kadın erkek eşitliği, ekonomik özgürlük gibi sloganlarla bu otorite yok edildi. Baba tabiri caizse evde sadece bostan korkulu. Hanımı ayrı telden, çocukları ayrı telden çalıyor. Baba bir şey söylemek, yaptırmak istediğinde binbir rica ile kenarından köşesinden ima ile maksadını ifade etmeye çalışıyor. Aileye sen ve ben kavgası girdi. Aile reisine karşı sen öyle yaparsan ben de şöyle yaparım. Sen onu alırsan ben de şunu isterim diklenmesi yerleşti ailede. Birçok ev aile olmaktan çıkıp otel haline geldi. Fertler kendi başına buyruk oldu. Böyle olunca da huzur kalmadı. Netice olarak sen, ben içeri, huzur dışarı. Benim için huzur önemli değil diyenler varsa onların olsun eşitlik ve özgürlük der. Eşitlik mücadelesinin bedelini çocuklar ödüyor. Almanya'nın ünlü sunucularından Eva Hermann, kadınların eşitlik mücadelesinin bedelini çocukların ödediğini kaydetti. Çalışan bir anne olarak kariyer yapıp birçok hemsincisine örnek olan Hermann, Shikero dergisine yaptığı açıklamada kadınların eşitlik mücadelesi sona erdi diyerek bir anda ülke gündemine yerleşti. Kadınların iş hayatına verdiği eşitlik mücadelesinin iflas ettiğini açık bir dille belirten Hermann, bu mücadelenin en büyük zararı çocuklara verdiğini kaydetti. Doğum oranlarındaki düşüşün en büyük sebeplerinden birinin de bu eşitlik mücadelesi olduğunu söyleyen Hermann, geleceği çocukların belirlediği gerçeğinden yola çıkarak bu şekilde hareket eden kadınların bilhassa ülkenin geleceğini etkilediğini ifade etti. Hermann, kadınların bu mücadelesinin de başarısızlığa uğradığını ile sürdü. Kadınların doğalarına aykırı hareket etmeleri sebebiyle mutsuz olduklarını söyleyen Hermann, kadınların eşitlik mücadelesinden dolayı yorulduğunu da kaydetti. Mustafa Kasap, Berlin, 28.04.2006. Gerçek huzurun adresi. Bugüne kadar tarih boyunca yapılan bütün saldırılara rağmen aileyi çökertmeye ve hatta yok etmeye yönelik bütün teşebbüsler sonuçsuz kalmıştır. Çünkü aile fonksiyonları dipdiri olan bir sosyal müessesedir. Ancak bu topyekün saldırılara karşı canlı ne kadar devam ettirebilecek? Eğer gerekli tedbir alınmazsa ayakta kalması zorlaşacak, en azından fonksiyonlarının tamamını yerine getiremeyecek. Bugün bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli vesilelerle aile ve kadın üzerine iyi niyetli çalışmalar yapılmakta. Ancak bazen bu gibi çalışmaları saptırmak, şaşırtmak ve istismar etmek isteyen kötü ve art niyetli kimselerin sayısı da küçümsenmeyecek ölçüdedir. Kötü niyetliler gün geçtikçe artmaktadır. Art niyetliler genç erkek ve kızlara nikah olmadan da birlikte yaşanabileceğini, aile kurmadan da çocuk sahibi olunabileceğini, artık bekarlık ve bakirelik gibi komplekslere kapılmamak gerektiğini, fuhuş özgürlüğü gibi zehirli fikirler ortaya atmakta, bunları desteklemek üzere romanlar yazmakta, filmler çevirmekte. Aileyi önce sarsmak, sonra yıkmak. Doğrudan doğruya aileyi yıkmaya, en azından sarsmaya yönelen mukaddes nikah müessesini küçümseyen, özgürlük maskesi altında fuhşu teşvik eden bu kişi ve çevreler bununla da yetinmemekte, kendini evine ve ailesine adayan anneleri birer hazır yiyici gibi göstermeye çalışmaktadır. Bu kadını sokağa çekme, aileyi parçalama gayretidir. Kadın olmadan aile olmaz, aile olmayınca cemiyet olmaz. Aile olmadan ruh sağlığı yerinde bir toplum düşünülemez. Aile dışında doğan yahut ana ve baba şefkatinden mahrum kalan nesillerin beden ve ruh sağlıkları tehlikededir. Ne kadar mükemmel olursa olsun hiçbir müessese ailenin yerini tutamamaktadır. Rusya'da komünizm devrinde komünist liderler bile önce aileyi lağve ettiler. Fakat aile dışında yaşayan çocukların ve gençlerin perişan halini gördükten sonra dehşete kapılarak aileye dönüş emrini vermek zorunda kalmışlar. İslam düşmanlığı uğruna nice medeniyetleri ve aile mefhumunu yok eden İngiltere, ülkesindeki boşanma oranının vahametini görünce giderek çöken aile kurumunu koruma altına almaya mecbur oldu. Evlilik dışı çocuk oranı %35'e ulaşınca yeni düzenlemelerle evliliklerin korunması için daha fazla destek sağlamaya başladı. Kapitalistler hep kadını istismar etmişler, zenginlikleri ile lüks ve israfın tadını çıkarmış, kadınları taş bebekler gibi süsleyerek içki alemlerinde, kumarhanelerde, fuhuş partilerinde eğlence malzemesi yapmışlar. Nikah müessesesini hor görerek, Batı filmlerinde ve romanlarında görüp okuduğumuz gibi bekar evlerinde buluşmayı mukaddes aile yuvasına tercih ettiler. Huzuru başka yerde aramayın. Ecdadımız ise aileye ve aile fertlerine sahip çıkmış, burada hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Aileyi huzur yuvası haline getirmiştir. Yaşamak tatlıdır fakat çetin bir mücadeleyi gerektirir. Hele günümüzde hayatın gürültüsü patırtısıyla yıpranan sinirler, ağır yorgunluklar ve hayal kırıklıkları huzur ve sükûne olan ihtiyacımızı çok daha fazla artırmıştır. Hepimiz resmiyetten uzak, mahremiyeti olan, içimizi rahatça dökebileceğimiz, sevildiğimizi, sayıldığımızı ve korunduğumuzu bildiğimiz bir yuvaya ne kadar muhtacız? Sosyologlar ailenin bu vazifesini yapabilecek başka bir müessesenin mevcut olmadığını ve olamayacağını söyleyerek ailenin güçlendirilmesinin şart olduğunu belirtmektedirler. Sosyologların çok ilgi çeken ve hak verilen bir bu hükmü gerçekten de doğrudur ve takdir eder. Ancak hemen belirtelim ki yüce ve mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim tam 1400 yıl önce bu gerçeği bildirmiş. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı buyurulmuştur. En-Nahl 80. Evet, dinimiz 1400 yıl önce gerçek huzurun adresini bildirmiş. Huzuru başka yerde arayan, çölde susuz kalmış kimsenin su diye serap peşinde koşmasına benzer. Sen de yaşlanacaksın, unutma. Bu söz son yıllarda eskiden ailenin bireylerinden olan, bugün ise aileden dışlanmış, huzur evlerine hapsedilmiş, aile büyüklerini koruma amaçlı Yaşlıları Koruma Derneği'nin sloganı. Ama kulak veren kim? Sloganın tesir etmesi için arkasında destek gerekir. Basında, halk nezdinde kabul görmesi gerekir. Medyamız çok da önemli. İşlerle uğraştığı için yaşlara destek vermeye vakit bulamıyor. Derneğin üyeleri gibi sloganları da cılız kalıyor. Tanzimat'tan beri bazı güçler ısrarla Batı'nın ne kadar kötü adeti varsa getirmeyi, ne kadar faydalı işleri varsa getirmemeyi kendilerine prensip edinmişler. Hatta o hale gelmiş ki Batı o yanlışından çoktan dönmüş, zararlarını telafi gayreti içinde, fakat biz ısrarla o yanlışın peşindeyiz. Bugün Batı'da çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra çoğunun ev ile irtibatı tamamen kopmakta. İstemeseler de buna engel olamamaktalar. Bu yaşayış hayvanlarınkine ne kadar benziyor değil mi? Hayvanlar yavrularını yeterli duruma gelince yuvadan atarlar. Yaşlılar haftası vesilesiyle bir bayan okuyucum aradı. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Kötü örnek olduğum için çevrem beni dışlıyor diyerek sözlerine başladı. Dışlama sebebini de şöyle izah etti. Beyimin yaşlı bakıma muhtaç anne babası yanımızda kalıyor. Elimden geldiği kadar onlara bakmaya çalışıyorum. Aslında benim fazla bir şey de yaptığım yok. Zaten çocuklar için yemek pişiriyorum. İki kişi fazla olmuş. Bana bir ek külfet de yok. Bana karıştıkları da yok. Kendi hallerine namazlarıyla, ibadetleriyle uğraşıp duruyorlar. Komşularım, görüştüğümüz kimseler bana enayi gözüyle bakıyorlar. Bu zamanda kaynana, kayınpeder kahri çekilir mi? Bizim beyler seni örnek gösteriyorlar. Bize kötü örnek oluyorsun diyorlar. Her fırsatta bu yanlışımı yüzüme vuruyorlar. İyi niyetli olanlar da maşallah bu zamanda böyle gelin az bulunur. Allah sabır versin, kolaylık versin. Kimsenin yapmadığını yapıyorsun diyorlar. Her iki gruba da yaptım normal değil anlayacağınız. Zaman zaman şeytan aklıma giriyor. Gerçekten ben enayi miyim diye düşünüyorum. Sonra annem aklıma geliyor. Yatalak olan kayınvalidesine Allah rızası için sabırla bakmıştı. Şimdi sağ olsun gelinimiz kendi annesi gibi yakınlık gösteriyor. Kim ne yaparsa Allah fazlasıyla kendisine dünyada ahirette de verir diyerek kendime teselli veriyorum. Değerli okuyucumuz, kim ne derse desin sen doğru yoldasın. Dinimizin emrettiği, büyüklerimizin asırlardır titizlikle uydukları bir yoldasın. Hiç üzülme. Seni ayıplayanlar da bir gün yaşlanacaklar. Ne etkilerse onu biçecekler ama o zaman işten geçmiş olacak. Başarının altında yatan gerçek. Aslında ailede yaşlara sahip çıkmanın faydası sadece ona bakan kimseyle değildir. Toplumun çocukların yetişmesinde, huzurun sağlanmasında o kadar faydası var ki saymakla bitmez. Ailede anne babaya göre dedenin babaannenin çocuğun yetişmesinde, terbiyesinde çok büyük rolü vardır. Tecrübe kolay elde edilen bir şey değildir. Para ile mal ile elde edilemez. Gelin için kayınvalidesinin tecrübeleri paha biçilmez bir değerdir. Aynı durum dede için de geçerli. Dede anlattığı masallarla, hikayelerle aile terbiyesini, toplumun örf adetini aşılar. Böyle bir terbiyeden geçen çocuk hayatta başarılı olur. Meşhur CNN programcısı Larry King kitabında anlatır. New York Belediye Başkanı Mario Paduno, hoş sohbet, hitabeti güzel bir idarecidir. Eski ABD Başkanı Clinton'ın danışmanı olan hukukçu oğlu Andrew Paduno, genç yaşına, yaşı 33 rağmen bu konularda babasından daha başarılı. Bir gün Mario Paduno'ya bunun sebebini sordum, şöyle cevap verdi. Biz İtalyan asıllıyız, bizde geniş aile kültürü hakimdir. Andrew, dede, kültürüyle yetişti. Babam, annem devamlı ona bir şeyler anlatırlardı. O da zevkle dinlerdi. Dinlemesini bilen çok şey öğrenir. Kendisini de dinletir. Konuşma yeteneği gelişir. Oğlumun başarısının altında bu gerçek yatar. Doğru. Her yerde doğrudur. İnancı ne olursa olsun, kim buna uyarsa dünyada karşılığını bulur. İnancı doğruysa ahirette de karşılığını görür. Beli bükük yaşlılar olmasaydı. Yaşlara saygının sosyal boyutundan sonra biraz da dini boyut üzerinde durmak istiyorum. Yaşlılara, güçsüzlere yardım etmek dinimizin önemli bir kuralıdır. Dinimiz çocuk, genç, yaşlı toplumun her ferdinin dayanışma içinde olmasını emreder. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, yaşlarımıza hürmet ve ikram Allah-u Teala'ya saygıdandır. Güçsüzlere, hastalara, yaşlara ve küçüklere merhamet ediniz. Büyüklerimizi saymayan, küçüklerimize acımayan bizden değildir. Bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse, onun yaşına varınca Allah-u Teala ona gençleri hürmet ettirir. Dinimiz anne baba yaşlanınca bakım evlerine atılarak üzüntü içinde ömürlerini tamamlamalarını değil, çocuklarının daima yanlarında kalmalarını, onlara yumuşak davranmayı, tevazu göstermeyi, onları üzmemeyi, öf bile dememeyi emrediyor. Yüce Allah yine, Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme. Ağır söz söyleme. Onlarla yumuşak ve tatlı konuş. Onlara acı, tevazu kanadını gerip Rabbim küçükken beni yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et diye dua et. İsra 23-24 buyuruyor. Resulullah Efendimiz eğer süt emen çocuklar, beli bükük yaşlılar, otlayan hayvanlar olmasaydı üzerinize azap sel gibi gelirdi buyururdu. Cemiyetler dayanışma ile yaşlısı genci birbirlerine sevgi ve saygıyla ayakta kalırlar. Ancak bu şekilde toplum huzur bulur. Eğer yaşlılar artık sizin işiniz bitti, sizin faydanız yok diye terk edilirse o toplum çöker. Çökmese bile toplumda rahat huzur kalmaz. Huzur olmayan bir ortamda huşu içinde ibadet de yapılamaz. Yaşlılar unutulmamak ister. Psikiyatr Doktor Nihat Kaya, toplumda huzurun sağlanması için yaşlılarla ilgili şu tavsiyelerde bulunmaktadır. Yaşlı kimseleri bu dönemlerinde yalnız bırakmamak gerekir. Yaşlılar bu dönemlerinde çocukluğa benzer bir dönem yaşarlar. Bu dönemde daha çok ilgi, sevgi beklerler. Aranmak, hatırlanmak, değerli olduklarını hissetmek isterler. Özellikle çocukları tarafından ilgi görmek ve hediye almak isterler. Ben yaşlıyım, hiçbir şey yaramıyorum. Bu yüzden değerim olmaz. Söylediklerimi kimse dinlemez düşüncesine kapılırlar. Bazıları da kim bana bakacak kaygısına kapılır. Huzur evlerine gönderilen yaşlıları artık işe yaramıyorum, beni istemiyorlar, beni sevmiyorlar düşüncesi onları depresyona sokar. Yaşlıların sıkıntısına ortak olup ahir ömürlerini huzur içinde geçirmelerini sağlamalıyız. Onlar bize Allah'ın bir emanetidir. Yaşlı insanlar için dünyayı yaşanılmaz hale getiren yalnızlık duygusudur. Akranları dünyadan ayrıldıkça bu duygu daha da artar. Bizlere düşen onlara bu duyguyu yaşatmamak. Yaşlıların beklediği en önemli şey saygıdır bizden. Çünkü ancak onlar gösterdiğimiz saygı nispetinde yaşadıkları yılları boşa geçirmemiş oldukları kanaatine varırlar. Saygının arkasından onlara bazı şeyleri danışarak hala daha kendilerine ihtiyacımız olduğunu hissettirmemiz gerekir. Yaşlılar hayatın her safhasında bizleri yanı başında görmek isterler. İnsanlar yaşlandıkça çocuklaşır. Bunun için bize karşı bazı sıkıntıları, yanlış tutum ve davranışları olabilir. Bunları anlayışla karşılamalıyız. Maalesef yıllardır romanlarda, TV dizilerinde huysuz ihtiyar tiplemesi işlendi. İnsanlar ihtiyarlayınca mutlaka çekilmez sıkıntı verirler düşüncesi yerleşti kafamıza. İhtiyar bir insanın dayanılmaz huysuzluklarıyla hemhal olarak yetiştirildi gençlik. Her insan kendi karşısındakinin yerine koymadığı müddetçe yaşlının gence, gencin yaşlıya duyduğu sevgi zayıflar. Tahammülsüzlüğün başta sebebi budur. Unutmayalım ki onlar bizim gençlik halimizi yaşayamayacaklar fakat biz onların halini yaşayacağız. Bugünün yarını da var. Bazı şeylerin telafisi mümkün değildir. Evlat olarak üzerimize düşeni yaparsak içimizde bir ukde kalmaz. Ömür boyu keşke şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım üzüntüsü ile yaşamayız. 11. ayrımın sonu, sayfa 143.